Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan. Ege bölgemizin Ege gülü. Hoştur insanı, tatlıdır çünkü dili. Güzel ilçeleri, güzel köyleri. Kütahya'm, sen ne eşsiz bir şehirsin. Sevgili dinleyicilerim, her karış toprağında yüzlerce hikaye, hayal ve gerçek harman olmuş ve efsaneleşmiş olan Kütahya'dayız ve konuğum Sayın Hızır Yıldırım. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Şeref verdiniz, ne güzel ettiniz de stüdyomuza geldiniz. Hızır Bey, dinleyicilerimize kendinizden bahseder misiniz lütfen?
Ben Hızır Yıldırım, edebiyat öğretmeniyim. Okuyarak, yazarak, düşünerek vakit geçiriyorum.
Ne güzel, ne güzel. Kütahyalısınız.
Evet, Kütahyalıyım.
Orada doğdunuz.
Kütahya'da bir köyünde, Kütahya'ya 11-12 kilometre mesafede, Karayöz köyünde dünyaya geldim.
Evet.
Ancak 4 yaşında Kütahya'ya ailemizle birlikte taşındıktan itibaren hep vaktimizi, ömrümüzü Kütahya'da geçirdik.
Ne güzel.
Şimdi Kütahya önemli bir şehir. Hepimiz bir yerlere aitiz. Eskiden insanlar adını soyadını söyledikten sonra hep nereli olduklarını da ardına eklerlerdi. Hatta insanların adıyla soyadıyla birlikte nereli olduklarına ilişkin bir eklentiyle birlikte tanımlanırdı kim oldukları. Mesela Mevlana Celaleddin Rumi dediğinizde,
evet,
işte veya Sadreddin Konevi dediğinizde onları adlarıyla birlikte nereli olduklarını da ifade etmek suretiyle tanımlardınız. Evet, biz de Kütahyevi oluyoruz.
Ne güzel.
Bu manada.
Çok hoş.
Kütahyalı olmak önemli. Çünkü Kütahya bizim kültür ve medeniyetimizin bütün unsurlarını bünyesinde taşıyan bir şehir.
Kesinlikle.
Önemli bir şehir. Bu şehri hele 1970'lerde bu şehre intikal etmek suretiyle yakından tanıma imkanına da sahip olmak gibi bir fırsatı Cenab-ı Hak bana verdiği için de şükrediyorum ayrıca. Çünkü 1950'den sonra daha çok Türkiye'de değişim yaşandı. 1950'ye kadar 100-200 yıl öncesinin izlerini şehirlerde bulmak mümkündü. Ama 1950'den sonra Türkiye bir İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yön değiştirdi ve bu yön değişikliğiyle birlikte batılılaşma ve batı yaşayışının halka kadar intikal etmesi şeklinde bir yöneliş gerçekleşti. Bu manada da yaşama biçimi de değişti. Tabii ben 1930'lu yıllarda doğmuş kimi yazarların hatıralarını okuyorum. Çok da seviyorum hatıra okumayı. Mesela Orhan Okay'ın Bir Başka İstanbul adlı kitabını okuduğumda ya da Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı, Üsküdar Ah Üsküdar gibi anılarını ihtiva eden kitaplarını okuduğumda 1940'lı yıllarda İstanbul'da nasıl bir yaşayış olduğunu görüyorum. Buradan şu çıkarımda da bulunuyorum. Aslında büyük şehirlerdeki değişim küçük şehirlere 20-25-30 yıl sonra yansımış. Dolayısıyla onların 1930'larda 40'larda yaşadıklarını ben 1970'lerde Kütahya'da görme imkanına sahip olmuşum. Onların evet, yaşadıkları değişimin hızı bize ancak bir süre sonra yansımış ve 1970'lerde yaşadığım Kütahya aslında tam manasıyla değişmiş, dönüşmüş bir Kütahya değildi. Pek çok geçmişe ilişkin unsurun, yaşama biçiminin, adetlerin hissedilebileceği, görülebileceği bir şehirdi. Bu manada bunu önemsiyorum. Şehir kitapları bakımından da Kütahya'yı o lezzeti anlatan, eli kalem tutanlar olsaydı keşke de. Şöyle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehiri gibi, efendim Sivas'ı anlatan Altıncı Şehir gibi, Özkan Yalçın'ın Amasya'yı anlatan Yedinci Şehiri gibi, Emir Kalkan'ın Kayseri'yi anlatan Kanatsız Kuşlar Şehri gibi, efendim Kadir Üredi'nin Bir Şehrin Beş Hali Sivas anlatan kitabı gibi veya Mehmet Doğan'ın Ömrüm Ankara kitabı gibi. Şöyle 1930'ları, 40'ları, 50'leri görmüş olan, geçmişi görmüş olan, bugün 80'li yaşlarını süren insanların kaleminden Kütahya'yı okuma imkanımız keşke olmuş olsaydı. Ama geçmişte çok derin bir kültürü taşıyan bu şehrin son zamanlarda kupkuru hale geldiğini ve bu geçmişteki büyük cüssesiyle uyumlu bir görüntüyü ortaya koyamadığını görmek bizleri şu an için üzüyor. İnşallah bir gün bir Kütahya kitabı her şeyiyle Kütahya'nın tadını, Kütahyalılığın lezzetini ortaya koyan bir kitap yazılır, yayınlanır. Biz de keyifle bunu okuruz diye
İnşallah
düşünüyorum.
İnşallah hocam, o kitabı da siz yazarsınız. Yani o kadar bilemiyorum. Bir şevkle ve zevkle anlattınız ki sanki içinizde o malzeme varmış gibi, o birikim varmış gibi hissettim ben. Evet, Kütahya tarih Hititlere, Friglere, Lidyalılara, Pers, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, değil mi? Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür hazineleri Kütahya'da iç içe yaşıyor. Burada eski zamanlarda yaşayan her medeniyet çok değerli izler bırakmış. Dolayısıyla bu diline, kültürüne, değil mi, bir şekilde yansımıştır elbette ki.
Evet.
Sizin Kütahya şivesiyle ilgili olan çalışmalarınız da var, değil mi sevgili hocam? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Şimdi efendim biz Kütahya'ya geldiğimizde Kütahya'da bir ev kiralamıştı babam ve bir sokakta. Hatta çok Kütahya'nın yerlilerinin de oturduğu değil, bizim gibi köyden şehre göçenlerin oturduğu bir sokakta oturmaya başladık. Köyde annemi ben köydeki diğer çocukların çağırdığı gibi ya da annemin annesini çağırdığı gibi, babamın annesini çağırdığı gibi çağırıyordum. Köye elektrik 1980'den sonra geldi. Dolayısıyla 1980'den önce köyde elektrik olmadığı için insanlar birbirlerini seslenerek çağırırlardı. Zil çalarak çağırmazlardı.
Tabii.
Zil yoktu. Biz Kütahya'ya geldikten sonra da zil çalma alışkanlığımız olmadığı için köydeki çağırma biçimimizle annemize sesleniyorduk.
Nasıldı o?
Ben anneme sokakta oynarken ana diye seslenmek suretiyle çağırıyorum. Bu esnada yan komşumuz kadın, müstakil evler tabii bulunduğumuz sokakta müstakil evler var. Başını uzattı pencereden ve şöyle seslendi bana. Ana deme, burası şehir yeri, anne diyeceksin. Ben o kadından korktuğum için artık anne demeye başladım. Ana demeyi bıraktım. Aslında anne kelimesi büyük ünlü uyumuna uymaz. Anadır onun aslı ama işte şehirde ana demeyi o kadından korkuma terk ettikten sonra okullardaki tahsil yaşamımızla birlikte Türkiye Türkçesini konuşur hale geldik. Aslında Kütahya 1071'de Malazgirt zaferi kazanıldıktan sonra Selçuklu ordular Anadolu içlerine doğru ilerliyor ve yaklaşık 1080'ler civarında fethedilmiştir. Daha sonra tekrar Bizans'ın eline geçmiş, tekrar Türklerin eline geçmiş. 1210-1220'lerden itibaren kesin olarak fethedilmiştir ve Kütahya yaklaşık 800 yıllık Türk kültürünün yaşandığı bir şehir. Tuncer Gülensoy'un Kütahya ve Yöresi Ağızları diye bir kitabı var. 1973-75 yılları arasında Kütahya ve ilçelerinden 56 köyde çalışma yapmış ve 45 saatlik bir kayıt gerçekleştirmiş Kütahya ağzına ilişkin. Daha sonra bu kayıtlar üzerinde de çalışma yaparak eserini oluşturmuş.
Sizde mevcut mu acaba bu?
Tabii
yani
bu,
biz dinleyebilir miyiz bunu? Hani ben istesem
kayıtları sizden bilmiyorum ama kitap var.
Ha, kitap
piyasada var. Şöyle bir ifade var orada. Bölgeye 11. yüzyıldan itibaren Türkmen ve Yörük teşekkülleriyle birlikte en az 8 Oğuz boyu yerleşmiştir. Bundan dolayıdır ki Türkçenin çok eski kelime ve eklerini tespit etmek mümkündür diye söylüyor. Necmettin Türünay Hoca var. Onunla da biz zaman zaman oturup sohbet ediyoruz. Türkiye Yazarlar Birliği'nin eski genel başkanı. O da şöyle söylüyor. Bugünkü Türkiye Türkçesinin temelini sizin Kütahya ağzı teşkil eder şeklinde Kütahya ağzına yönelik bir özel vurgu da bulunuyor. Şimdi Kütahya'nın tabii kendine mahsus bir ağzı var. Ege ağzı var. Denizli, Aydın ve yakındaki diğer Ege illeriyle benzerlikleri var ama Kütahya içinde de farklılıklar var. Mesela Tavşanlı ilçesiyle Kütahyalılar arasında bir fark var. Emet ilçesiyle fark var. Emetli Tavşanlı arasında benzerlikler var. Hatta bizim Kütahya'ya 11-12 kilometre uzaklıktaki köyümüzle Kütahya'nın şehir merkezi arasında fark var. Kütahya'ya 5-6 kilometre mesafede bulunan İnköylü bir kadını şehir merkezinde konuşurken duyarsanız kesinlikle İnköylü olduğunu bilirsiniz. Başka değil, İnköylü bu dersiniz.
Hayır, birbirlerinden farkı açısından
evet,
söylüyorum.
Fark belirttiği gibi bazılarının sadece kendine mahsus ifade etme biçimlerinin de olduğunu görüyoruz.
Örnek verecek olursak hangi kelimeler var mesela, dinleyicilerimize paylaşalım.
Şimdi aslında şöyle yapmayı, böyle spesifik örnekler kelime üzerinden ilerlemek yerine bunu belirten bir Kütahya şiiri okuyayım ben. Bu şiir üzerinde geçen kimi kelimelerden de Kütahya ağzındaki farklılıkları
tabii, bu
şekilde
tabii, tabii, öyle daha
olalım.
Da güzel olur, daha da hoşumuza gider.
Şimdi 40 yıl evvel Kütahya diye bir şiir var. Bu 1997 yılında yazılmış bir şiir. Bu şiiri yazan Kütahyalı bir mahalli şair,
evet,
Şaban Şükrü Sarı, 1943 doğumlu. Yani bugün için bakıldığında 58 yıl öncesi olmuş oluyor. O da 1950'lere tekabül ediyor. Aslında benim çok da görmek istediğim Kütahya, o 1950'lerin Kütahyasını keşke ben görebilseydim. Çok daha naif halini Kütahya'nın yaşayabilseydim, üretebilirdim bir şeyler. Çok daha olumlu sonuçlar doğurabilirdi o gözlemlerim diye düşünüyorum. Yani babamın gördüğü Kütahya'yı ben görseydim biraz durum farklı olurdu.
Evet.
Ama Allah nasip etmedi. Arkadaşlarım hep sen de gördüğün kısmından söz edersin falan diyerekten beni avutuyorlar ama muhakkak
tabii,
bir 30 yıl öncesini daha
lazım.
Görebilmek çok önemliydi. Efendim, 40 yıl evveli Kütahya. Bir zamanla Burla'da bir kapan altı vardı. Kimsede kibir yoktu. Cümle kanaatkarlığıydı. Vakitane deyorduk. Yont mu taştan binadı. Mevlevi Akif dede sağçılık yapadı. Desem ki susam yağı alsam yağcı Nuri emmiden. Bir okkı da haşeş helvacı gızıklı ol emmiden. Altındaşın ununu, hatuniyenin suyunu. Aldığım anneye gakkaleye tutan müderris yolunu. Ufağından bir tabla, bir şirgeç okluva, yuru, yağla, haşeşle, tel tel eder valla. Buram buram kokadı meşeli pınar odunundan gözlüme, hadi sen ol, anamın gözlümesini özlüme. Ağır ardımız vardı, devela duz satadı, bayram yeri kurulur gençler halkı atadı. Sonu camlı bahçıda kuruldu bayram yeri, o günler gitti gali, döner mi hiç geri? Abam cimcik ederdi, gırk denesi bir kaşık. Sadi yağı gezdiri, gakırdağ mis gibi. Sofu köyün yoğurdu, Çamlıca'nın heyarı, bir de bölcek samsağı, mideye şifa acacık. Haşim ağanın kemiği, bakır kaptı kaynağıdı. Davşanlı'dan gelirdi leblebinin alası. Pişmaniye yapadı dedeylen akrabası. Bekiren mi kelleyi, baş va, baş ye, deylek satadı. Göççümen, Sultanbağı, Balıklı, Hatuniye. Hıdırlık'ta kavga var, mezarlığın oraya gel. Gandil günü, Kabe var, aşam yolları tutun. Küpecik de cezzeki, çapraz bahçenin oraya gel. Değirmenle, müderris, Hıdırlık, Hesar, istasyon, sera yeri. Sebilleri, çeşmesi, yoncalı, ılıcası, kaplıcası, içmesi. Paytona takıldın mı? Gamçıyı yiye yiye pek hoş olur gezmesi. Pek de muhabbetlidir söz dinlemeyeni gak mı gidip ezmesi diye yazmış bir
çok
kısmını
güzel.
Ben fazla vakit almamak
üzere. Devamını daha sonra yine
okuruz.
Çok güzel, o kadar güzel okuyorsunuz ki üzerindeki yine o cümlelerden yola çıkalım o zaman. Mesela gakırda dediniz.
Evet.
O kelimelerin bir de anlamları
yani
üzerine konuşalım.
Fokurdamak istersen. Anlamında kullanıyor bir yağ. Dolaştırıyor.
Evet.
Cimcik yemeğinin aşının üzerinde.
Hı hı.
Ve bu yağın çıkardığı sese gakırdamak diye belirtiyor.
Bölcek
aslında.
Deniliyor. Ege
Bölcek
bölgesine.
Köy. Bölcek tabii. Hı. Kütahya. Şimdi mahalle oldu.
Evet.
Eskiden Bölcek Köyü'ydü. Hatta eskiden etrafı şehir Bölcek Köyü denirdi. Yani şehrin yakınında.
Evet.
Bölcek Köyü anlamında.
Bekir Emmi'nin bir konuşması var. Onu tekrar alabilir miyim? Çok güzeldi. Başva
evet, bu
diye.
Şeye satıyor.
Evet.
Efendim biz Necati Bey Caddesi'nden Ankara'da geçerken çocuklar küçükken orayı hani Kelleli Cadde var ya diye adlandırmıştık. Çünkü orada kelle satan bir iş yeri var. Hayvan kellesini pişirip satıyorlar. Eskiden de Kütahya'da ben çocukluğumda hatırlıyorum kelle satarlardı. Demek ki Bekir emmi kelleyi baş va baş ye delek satadı diyerek yani delek satadı. Bizde R çok kullanılmaz. Kesinlikle. Satardı demiyor, satardı. Bir de ben şuna değineyim. Aslında Kütahya'ya mahsus 3 şey var dile getirmeyi borç bildiğim bir Kütahyalı olarak. Bizde Kütahya'da Ramazanlarda, bizim çocukluğumuzda Ramazan'ın son 10 günü. Ramazan'da yaklaştığı için Ramazan'ın son 10 günü iftardan sonra, hatta bizim çocukluğumuzda Ramazanlar yaz Ramazanıydı.
Tabii.
İlk hatırlanan Ramazanlar 9-10 yaşlarında hatırlansa, ikinci hatırlanması aynı döneme rastlayan Ramazan'ın 40'lı yaşlardan sonra, evet, olur. Şimdi ben Ramazan'ın ikinci turunu atıyorum. Çocukluğumda yaşadığım Ramazanlar yaz Ramazanlarıydı. Evet. Evden çıkılır, mahalledeki diğer çocuklarla birlikte buluşulur. Apartmanlar yok.
Tabii.
Müstakil evler var, kapı çalınır ve...
Zil yok.
Zil yok.
Seslenir.
Küpecik denilir. Bu küpecik Kütahya'ya mahsus,
evet,
başka yerlerde hiç olduğunu duymadığımız şöyle bir ifade. Çocuklar hep bir ağızdan şöyle söylerler. Ben biraz tınısıyla birlikte söyleyeyim bunu. Hı hı. Çocukluğumuzda nasıl söylersek aynen öyle. Küpecik, küpecik, yağdan baldan küpecik, yağ olmazsa bal olsun, ev sahibi sağ olsun, ev sahibi evde misin, evde değil dağda mısın, dağda yılanlar kışlasın, Allah biricik Ahmet'in izi bağışlasın, dişi dişi sıçan dişi, vermezseniz çalarım daşı, ambar altında tazıyım, Molla Bey'in kızıyım, enarından menarından, baklavanın kenarından, altı okma okka pekmez, sepetim yerden kalkmaz, al yanaklı yenge, merdivandan in de gel, in de gel, bizim yeşil yirmiliği al da gel, al da gel denir.
Ay çok güzel, inanılmaz. Tabii. Çok hoş.
Bazı al yanaklı yengeler pencereden suyu boca ederler. Bazı al yanaklı yengeler görgülüdür. Parayı verirler.
Hı hı.
Paralar toplanır. Küpecik başı diye arada irice bir çocuk da paralar birlenir ve saat 11-11.30'dan sonra tüm iş yerleri açık.
Hı hı.
Oralardan hep birlikte bir şeyler alınıp yenir. Pek para paylaşılmaz. Genellikle alışveriş edilir, yiyecek bir şeyler alınarak çocuklar, evet, yerler. Şimdi bu 10 yıl önce falan çocuklar her gün gelmeye başladılar. Ramazan'ın her akşamı olmaz o. Son 10 gününde olması lazım. Hı hı. Ama Kütahya'da hala bunun yaşadığını ifade edebilirim. Bu küpecik sadece Kütahya'ya mahsus bir, evet, şey. Bu güzellik hala devam ediyor. Bir de Berat Kandili'nin günü ikindiden sonra çocuklar yolda gördükleri büyüklerin önlerine geçerek şöyle söylerler. Ahmet abi, Kabe, Kabe, Ahmet abi, Kabe, Kabe diye bahşiş isterler. Bu da şuna dayanıyor. Eskiden hacılar çok uzun yolculuklarla Mekke'ye, Medine'ye ulaşıyorlar. Bu yolculuğa çıktıklarında Regaip Kandili'nin günü Kütahya'da oluyorlar. Kütahya'dan geçen hacıların önlerine Kütahyalı çocuklar, Ahmet abi Kabe'ye gidiyorsun değil mi? Yani yolculuk Kabe'ye anlamında, onun bu gidişini kutsayan, kutlulayan, bu Ahmet abi Kabe Kabe diye ifadede bulunuyorlar ve onlar da bahşiş veriyorlar. Bir de sallu meselesi vardı. Kütahya'da top patlar, iftar edersiniz. Hisar'da bir top vardır. Efendim onun da bir görevlisi vardır. Biz Ramazanlarda çoğunta yine Kütahya'da oluyoruz. Ezanı duymamıza rağmen alışmışız, topu da bekleriz. Top biraz gecikse de onu bekleriz.
Tabii illa top
yani
atılacak.
Yani iftar top patlayınca açılır. Sahurda ise eskiden Kütahya'da hocalar minareden şöyle seslenirlerdi. Sallu, sallu, sallu, üç kez söyler. Yani sallu namaza yönel, salat getir anlamında bu ifadenin ardından ezan okurlar ve imsak kesilmiş, oruç başlamış olur. Valla bundan 15 yıl kadar önce bir müftü Kütahya'ya geliyor. Tabii biz arkadaşlarımız vardı, öğrenci arkadaşlar dışarıdan gelen. Hep derlerdi ki ilk geldikleri zaman salluyu duyduklarında yangın var diye yataklardan fırlamışlar, korkmuşlar tabii.
Evet,
Kütahya'ya mahsus bir güzellikti bu. Bu müftü ya böyle şey olur mu diyerek Kütahya'dan bu salluyu kaldırttı. İmamlara talimat verdi, dedi bundan sonra sallu demeyeceksiniz. Belki yüzyıllar boyunca devam eden bu sallu böylelikle Kütahya'nın yaşamından çıkmış oldu. Şimdi küpecik Mustafa Kalyon var, Kütahyalı. Farkında olan, Kütahyalılığın farkında olan, mahalli araştırmaları, yayınları olan bir ağabey. Herhalde 85-90 yaşlarında da vardır. Bu küpeciğin 200 yıl öncesine dayandığını mesela söylüyor. Biz küpeciği bugün Kütahya'da kaldırdığımızda ya da çocuklar artık apartmanlarda küpecik yapmak kolay değil.
Tabii.
Yani aşağıdan zili çalacaksınız, kiminle muhatap olduğunuzu bilmiyorsunuz ama müstakil evlerde kiminle muhatap olduğunuzu biliyordunuz. Ya biz Maruf Mahallesi Pesendi Sokak'ta oturduk. Ömrümün çok büyük bir kısmı Maruf Mahallesi Pesendi Sokak'ta geçti. Maruf Mahallesi Evliya Çelebi'de, Evliya Çelebi Kütahya'yı anlatırken, onun da ailesi Kütahyalıdır.
Evet.
Evliya Çelebi'de geçen mahallelerden birisi Maruf Mahallesi'dir. Çok eski bir mahalledir. Eskiden tepelere yerleşir, düzlükleri tarım arazisi olarak bırakırmışız. Şimdi öyle kamu spotları var ya.
Evet.
Burası da hafifçe tepede bir mahalledir. Öyle düzlükte bir mahalle değildir. Ve Pesendi Sokak'ta oturuyoruz. Çoğunlukla adres belirtirken Pesendi dediğimizde anlamazlar. Ama pesent beğenmek demektir Farsça'da. Pesendi bunu kendisine mahlas edinmiş bir 19. yüzyıl şairidir. Onun ailesi hala bizim sokağımızda oturan ailesinden kimseler vardı. Maruf Mahallesi gibi Evliya Çelebi'de adı geçen bir mahallede 19. yüzyıl şairi olarak Kütahya'da bildiğimiz Pesendi'nin adını taşıyan bir sokakta biz oturduk ve hep müstakil evlerdi. Bakın bizim mahallemiz Maruf Mahallesi 500 hane ise biz bu 500 haneyi de bilirdik çocukken. Kimler oturuyor biliriz. Hatta kendi sokağımızda oturanların akrabalarını bile bilirdik. Neden? Gelip giderler, çocuklarıyla oynarız.
Çok yakın ilişkileri olduğu
dolayısıyla
için. Dolayısıyla hayatı birlikte
böyleydi.
Yaşadığınız için çok
böyleydi.
Sıcak ilişkileri olduğu için tabii onu şehirlerde bulmak şu anda mümkün değil. Peki biraz yemeklerinden bahsedelim mi? Kütahya sofrasından.
Vallahi Kütahya'da yemek hamur üstünedir.
Ne güzel. Ay, çok severim.
Daha çok kadınların sanatlarını konuşturdukları hamur üzerine yiyecekler yapılır. Mutlaka göveç vesaire gibi et üzerinde yemekler de vardır. Ama böyle kebap türü vesaire şeklinde yemekler yok. Sulu yemekler.
Mantısı meşhurmuş
mantı
değil mi?
Var,
kıymalı
evet.
Sini mantısı varmış
evet,
mesela.
Bizim,
su böreği varmış.
Şöyle söyleyeyim.
Yine.
Annem biraz mantıyı kocaman yapar. İçerisine de mercimek koyar. Biz 3 tepsi mercimekli mantı yaptıktan sonra 3 erkek kardeşiz bir de babam 4 3 tepsi mercimeği ortadan böyle afiyetle
bir anda biter. Ne güzel.
Kütahya'nın yemekleri ile ilgili budur. Yani Kütahya bir Ege şehri ve buna göre tabii sahil şehri olmadığı için balık üzerine bir kültür yok ama hamur üzerine bir kültürü var. Bu cimciği şehirliler biraz daha küçük yaparlar. Küçük yapılır cimcik, mantı küçük yapılır Kütahya'da. Abdullah Taktak diye bir Tavşanlılı ressam vardı. Vefat etti. Bu Abdullah Taktak'ın cimcikin bir ritüeli var. Yapılış ritüeli var. Bunu anlattığı çok nefis bir anlatısı internette var. Ben Abdullah Taktak çok nefis bir biçimde anlatıyor. Teferruatlıca da hatırlamıyorum ama sayın dinleyiciler Kütahya'nın cimcikinin yapılış ritüelini dinlemek isteyenler Abdullah Taktak Hakk'ın anlatısını
dinleyebilirler.
İnternetten dinleyebilirler. Çok harika anlatıyor. Hatta bundan 15-20 yıl evvel bir ilköğretim okulunda çalışırken bir öğretmen arkadaşımız çocuklara da Abdullah Taktak'ın anlatması üzerinden bunu bir gösteri şeklinde sundurmuştu. Evet, Kütahya.
Yerli ve yabancı turistleri de sahipliği yapıyor pek çok, değil mi? Seramik ve çini var. Bundan bahsetmeden de geçmemek lazım. Bu konuda neler söylersiniz?
Valla seramik ve çini Kütahya'nın ta kuruluşundan itibaren
var.
Yani binlerce yıl öncesinden itibaren olan şeyler.
O zengin tarihi değil
tabii
mi?
Kütahya'nın kuruluşuyla ilgili anlatılan efsanelerde de var. İşte bir kadın bir yerden bir toprak alıyor ve o toprakla çeşitli kaplar yapıyor. Bu kadın bu toprakları nereden getiriyor diye ardına düşüp Kütahya'yı buluyorlar gibi böyle anlatılan çok çeşitli şeyler var. Bu seramik, porselen ve çini. En önemlisi çinidir sanat yönü itibariyle. Bunlar evet. Kütahya'nın kimliğini tamamlayan unsurlar. Ancak biraz sanatsal yönünün ihmal edildiğini, çini noktasında ticari yönün ve bol üretimin öne çıkarıldığını
o
görmek.
O zaman tabii
dolayısıyla
özde bir
takım bir şeyler üzüntü içerisindeyim.
Bozuluyor.
Sanat, önemli olan sanat, kalıcı olan sanat. Yani bir ressam çokça resim üretip piyasaya bolca resim verebilir ama bunlar değerli olmaz. Bir ressam sanatını konuşturduğu bir resim yapar da bunu piyasaya verirse bunun bir kıymeti
kesinlikle
olur. Çok üretmek değerin düşmesine neden oluyor. Kütahya'nın sanat değerini artıran bir yeni anlayışı bu kendine mahsus hususlar üzerine egemen kılmasında yarar var diye düşünüyorum.
O kadar güzel konuştunuz ki beni hiç konuşturmadınız bu programda. Çok güzel oldu ama dinlemek size o kadar güzel ki. Tarihi yerlerinden bahsederim. Kütahya Kalesi var. Çinili Çeşme kapananı varmış, kurşunlu camileri çok var değil mi? Bu konular hakkında neler söylersiniz?
Şimdi,
hamamlar var,
evet.
Dumlupınar Üniversitesi var, çok önemli.
Şimdi şöyle söyleyelim. Kütahya 1220-1230'dan itibaren Türklerin yerleştiği bir yerleşim yeri. Mesela Yoncalı Kaplıcalarında Alaaddin Keykubat Camii var.
Evet.
Karacaören köyünde yapılmış bir cami var. Yine Türklerin yaptığı ilk camilerden birisi olarak ifade
evet.
ediliyor. Asıl Kütahya'da bir saray mahallesi var. Bir saray camisi var. Buralar Germiyanoğlu'nun büyükçe bir sarayı var Kütahya'da. Şimdi burada saray yok, yerinde yerler esiyor ama saray camisi ve saray mahallesi adı kalmış.
Hmm.
Keşke sarayımız olaydı da tarihi eser görüleydi. Böyle bir şey yok. Şimdi onun yerinde ne var? Devlete ait mülkler var. Mesela adliye var. Kütahya Lisesi var. Pazar yeri var.
Hı hı.
Oralardaki o arazi halka ait değil. Devlete ait arazilerden oluşuyor. Germiyanoğlu zengin bir beylik. Parası hı hı. var, mülkü var, sarayı var. Sarayında şairleri var. Ahmedi var, Ahmedi Dayı var. Şeyhoğlu Mustafa var. Şeyhi var. Ve Germiyanoğlu'nun da Osmanlılarla akrabalığının ardından Devlet Hatun Yıldırım Beyazıt'a veriliyor. Akrabalığının ardından bütün bu şairler Osmanlı'ya intikal ettikten sonra bu şairler eliyle divan edebiyatının temeli Kütahyalı Germiyan Sarayı şairleri eliyle kurulmuş oluyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzeldi sohbetiniz için. Geldiniz, bizi şereflendirdiniz. Teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Sevgili dinleyicilerim, 137 bin şehidiyle Atatürk'ün "Ordular ilk hedefimiz Akdeniz'dir" ileri komutunu verdiği Dumlupınar ile kurtuluş şehri olan Kütahya'daydık. Övmeye fazla söze ne gerek var? Ateşte açan çiçeklerin, aşikar, efsanelerin, kahramanların bu kadar güzellik başka nerede var? Sevgili dinleyicilerim, haftaya bir başka şehrimizde buluşmak üzere yapımcımız Gülşah Turgut Rahmanoviç ve ben sizlere sevgiler sunar, hoşça kalın diyoruz efendim. Anadolu'nun dili. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan.